İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış programımıza hoş geldiniz. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Öncelikli olarak herkese hayırlı cumalar diliyoruz ve mübarek Berat Kandilimizi kutluyoruz.
Maşallah.
Ve geçtiğimiz günlerde 13 tane şehidimiz vardı, şehit kardeşlerimiz. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah. Böyle bir başlamak istiyorum öncelikli olarak. Ve bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Kur'an mucizelerinde örnek olarak biraz şeylerden bahsedelim. Yani insanların Allah'a olan yakınlığı ve Allah'ın imtihan sırrından biraz bahsedelim. Yani şu zamanda biliyoruz ki insanlarda bu konuda bir eksiklikler var. Ne bu eksiklikler? İşte Allah'ın bize imtihan etmesinin ne demek olduğunu bilmiyor. Biz burada her gün Allah'ı anlatıyoruz. İman hakikatlerini anlatıyoruz. Evet. Allah'ın güzel yaratma sanatını anlatıyoruz. İşte Darwinizmin, materyalizmin, evrenimizin tamamen çöküşünün olduğunun ispatlarıyla beraber anlatıyoruz. Hocamız da sürekli olarak bunları anlatıyor. İşte bunlar Allah'a yakınlaşmanın, Allah'ın imtihan sırrı olduğunun farkına varmaktır. Mesela nedir? İnsanlar hep zamanlarında mesela kötü olaylar başına geldiği zaman hiç beklemedik anda kötü olaylar başına gelir. Zaten imtihanın en büyük sırrı da budur. İnsanlar hiç beklemediği anlarda başına gelmesi. Hep bunu duyarız yani işte hiç beklemiyordum hastalandım. İşte hiç beklemediğimiz bir yerden bir hastalık geldi, bir şey geldi diye. Ya yani bu doğal yaşanacak şeylerdir. İşte en dinçte hissettiğimiz zaman olur kendimizi. Hastalanırız mesela, hastalığımızın olduğunu duyarız. Ya da işte çok önemli bir yere gidiyoruzdur, trafik kazası geçiririz, hayatımızı kaybederiz. Ya da çok sevdiğimiz bir insanla görüşeceğizdir, başına bir şey gelmiştir, görüşemeyiz.
Tabii.
Bunları hep Allah'ın imtihanı olarak görmemiz gerekiyor. Bunları Allah'ın bizlere uyguladığı bir sınav olarak görmek ve Allah'a daha çok yakınlaşmamız gerekiyor, tevekkül etmemiz gerekiyor.
Tabii.
Bunlar bize Allah'ın imtihanıdır. Yani
tabii.
Bu olayları bizim kötü yorumlamamız gerekmiyor. Yani bu olaylarda yapmamız gereken, işte biz de bazı insanların yaptığı gibi işte bunları kötülük olarak görerek Allah beni cezalandırdı ya da işte neden beni buldu diye düşünmek insanlara yanlış aksettiriyor. Ya bu olaylara tamamen iman edip Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor böyle olaylarda.
Tabii.
Daha çok imanımızın artması gerekiyor.
İnşallah. Mesela Ali İmran suresi 191. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Müminlerin çok detaylı olarak derin düşünmesi, senin dediğin gibi Ender Hocam, tevekkül etmesi ve tefekkür etmesi
i̇nşallah.
Gerektiğini Cenab-ı Allah bize ayetlerinde bildiriyor inşallah. Bakın. Konusunda yani yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Yani düşünmek değil mi Allah? Biz ayetlerimizi düşünen topluluğa indirdik diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah düşünmenin üstünde, derin düşünmenin üstünde çok ciddi uyarılar yapıyor inşallah. Dolayısıyla gazilerle dolu dünya. Senin dediğin gibi her şeyi Allah bir hikmetle yaratıyor. Dolayısıyla hocamız da söylemişti, hikmet gözüyle bakmak önemli demişti inşallah.
Ya bizim burada yapmamız gereken
evet.
Kalben iman etmemiz gerekiyor. Yani bizim bu olaylarla karşılaştığımız zaman insanın yapması gereken kamil olmaktır. Yani insanın kalben inanması, Allah'a yakınlaşması ve Allah'ın bu sınavı karşısında en üstün şekilde gelmeye çalışmak.
Tabii.
Yani ne kadar tedbir de alırsanız alın, Allah istedikten sonra başınıza gelir. Yani insanlar işte mesela çok büyük tedbirler alıyorlar, çok büyük önlemler alıyorlar, ekonomiyi takip ediyorlar. İşte kendi girdilerini çıktılarını sürekli kontrol ediyorlar. Ekonomik durumlarını kontrol ediyorlar, nakit girişlerini çıkışlarını. Ama bir bakıyorsunuz bu tedbiri almalarına rağmen insanlar iflasla sonuçlanıyor.
Tabii.
İşte bu da yani ne kadar tedbir alırsanız alın, Allah'ın sonuçta dilemesiyle her şey var olduğu için dünyada ve Allah'ın dilemesiyle biz yaşadığımız için
tabii.
Hani başımıza bu tür sınavlar, imtihanlar gelebilir. Bizim bunun farkında, bilincinde olmamız gerekiyor sadece. Hani
tabii.
Bunun Allah'tan geldiğini, Allah'ın bir imtihanı olduğunu ve bu imtihanı en güzel şekilde nasıl geçirebileceğimizi
İnşallah.
Düşünmemiz
İnşallah.
Gerekiyor.
Tabii.
Bu da Allah'a yakınlaşmakla oluyor. Tabii.
İnşallah. Çünkü dünya hayatı gerçekten çok kısa. Şimdi onunla ilgili bir video da var sanırım.
Evet. İmtihanın sırrı ile
İmtihanın
ilgili
sırrı.
İmtihanın sırrı. Dünya hayatının geçiciliği. Bununla ilgili önemli bir video var. Onu izleyelim. Sonra onun üzerine sohbet edelim.
İnşallah.
Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız mı? Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak. Ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur. Ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır, sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci, okuluna giderken ölebilir. Ya da yeni işe giren bir kişi, iş yerine giderken. Başarılı bir iş adamı, gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki, sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat! Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.
Evet, belki de bu videoyu izleyen insanların bugün son hayatı, son günleri olacak. Son zamanlarını yaşıyor. Bu da işte insanlara bazı gerçeklerin aslında önünü açmasını sağlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki etrafımızdaki Allah'ın varlığı bir kere apaçık. Ve etrafımızdaki bütün her şeyde Allah'ın biz yarattığını biliyoruz. Allah'ın yaratma sanatıyla bütün her şeyi yarattığını biliyoruz. Yani bizim baktığımız, gördüğümüz her şeyde ya da göremediğimiz her şeyde Allah'ın gücü ve kudreti var. Bunun farkındayız. Biz de o zaman ne yapacağız? Bu ölüm zamanına geldiğimiz zaman da imtihanımızın vazifelerini yerine getireceğiz. Yani Allah'ın bizden zaten istediği çok çok fazla bir şey yok. İmtihanın, bizim imtihanımızın belli başlı yapacağımız şeyleri var. İşte geçireceğimiz süreçler var. Eğer Allah'ın imtihanına tabiysek bunları Allah'a yakınlaşarak ve Allah'a tefekkür ederek yakınlaşmamız var. Evet. Allah'a düşünmemiz var. O yüzden bunlardan biraz bahsedelim. İmtihanın sırrından bahsedelim.
İnşallah.
İmtihanın sırrı. Allah'ın varlığı apaçıktır. İnsan, hücre, eşya, ışık, atom, dünya, gezegenler, hatta tek bir kibrit tanesi bile hayranlık uyandırıcı olan bu yaratılışın delilidir. Buna itiraz mümkün değildir. İnsanların bazılarının Allah'a karşı gaflet içinde olmalarının sebebi Allah'ın apaçık varlığının farkında olmamaları değildir. Bu insanlara zor gelen, onları Allah'a yönelip Allah'a teslim olmaktan alıkoyan şey, İmtihanın varlığı ve bu imtihanın sırrını kavrayamamalarıdır. Her insan Allah için yaşaması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Cenab-ı Allah bir ayetinde şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Nem suresi 14. ayette Allah belirtmiş. Zorlu imtihan karşısında Allah'a kalpten boyun eğmiş bir Müslümanın tutumu ise ayette şu şekilde bildirilmiş, başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bakara suresi 155 ve 156. ayette. Bütün sene çalıştığı üniversite sınavına giderken trafik kazası geçiren, evleneceği gün eşini kaybeden, çok sağlıklı bir genç olduğunu düşünürken bir doktor kontrolü sırasında kanser olduğunu öğrenen, umulmadık şekilde malını kaybeden, her türlü tedbiri aldığı halde iflas eden, gözlerinin önünde çocuğunun vefatına şahit olan, tam iyileştim derken yeni bir hastalığa yakalan, her insana bunda bir hikmet olduğunu düşünmelidir her insan. İman edenleri iman etmeyenlerden ayıran en önemli özellik de budur. İman edenler bundan Allah'a yakınlaşmak için kıymetli anlar olduğunu bilerek Allah'ın takdirinin güzelliğinden emin olarak davranırken, iman etmeyenler ve zayıf imanı olanlar bu tarz durumlar karşısında adeta şoka girerler. O güne kadar anlattıkları, bildikleri her şeyi bir anda unuturlar. Allah'ın varlığından ve gücünden şüpheye kapılırlar. Oysa bu çok cahilce, çok zahir bir düşüncedir. Allah peygamberleri dahi müthiş zorluklar, çileler, hastalıklar, ölüm tehditleri, iftiralar, hapislerle imtihan etmiştir. Mesela Hazreti Yusuf yıllarca hapishanede kalmıştır. Mekkeli müşrikler peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çok saldırgan davranmışlar. O güzeller güzelini şehit etmeye yeltenmişlerdir. Hazreti Musa'nın hayatında Firavun'la mücadele ve kavmi içindeki imansız ve cahillerle mücadele çöllerde geçmiştir. Hazreti Eyüp hastalıkla çok imtihan olmuştur. Hazreti Yunus çekilen bir kurayla denize atılmış balığın karnında kalmıştır. İşte bunlarda bir sır vardır. İmtihan ve imtihanın gerektirdiği zorluklar bir üstünlüğün, sevginin, fedakarlığın, Allah'a olan derin, içli ve kalpten sevgi ve bağlılığın göstergesidir. İnsanların bir kısmının anlamadığı gerçek şudur. İmtihanın varlığı insanı değerli kılar. Zorluklara Allah için sabır göstermiş bir insana ahirette bu güzelliğinin özelliğini bildiğimiz için çok severiz. Allah için çile çeken bir insan güzelleşir. Şartlar her ne olursa olsun Allah için güzel ahlak gösteren kişi sevilir. Ahiretteki güzel yurdu daha da güzelleşir. Zorlu imtihanları insan için özel olarak yaratan Yüce Allah bu zorluklara karşı sabrı ve kurtuluş yollarını da elbette yaratmıştır. Yüce Allah hiçbir kimseye güç yetiremeyeceğinden fazla yükü vermez. Onu da bir ayette Allah şöyle bildirmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Kişinin nefsinin kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. Bakara suresi 286. ayette. İmtihanın sırrını anlamayan insanların yanıldığı çok önemli bir konu daha vardır. Onlar zorluk ve çileyi hayatlarının kalitesini düşünen bir konu olarak görürler. Ama tam tersine imtihanın olmadığı bir ortamda insanı insan yapan tüm güzelliklerin bir arada ortadan kalktığını şahit oluyoruz. İnsanın dünyadaki imtihanı güzel bir tevekkülle karşılık vermesinin, buna sabır göstermesinin tek sebebi Allah'a olan derin aşkıdır. Eğer imtihan olmazsa Allah'a Allah aşkı olmazsa o zaman her şey dümdüz olur. İnsanın zevk alacağı tüm ahlaki değerler ortadan kalkacağı için insan yiyip içip yatmak dışında hiçbir amacı ve hayattan hiçbir beklentisi olmayan, ne yaptığı işten ne de yaşadığı hayattan zevk almayan garip bir mahluka dönüşür. Bu hayat tıpkı Darwinistlerin yıllardır insanlara empoze etmeye çalıştığı sahte hayat anlayışıdır. Unutmamak gerekir ki bu dünya hayatı oldukça kısa sürecek bir imtihan ortamı. Yalnızca geçici bir yararlanma yeridir. Yüce Allah'ımızın rızası için bu geçici imtihana sabredenler, Allah için yaşayanlar, her tutum ve davranışlarında Allah'a yönelip dönenler, kuşkusuz ki bu dünyada da ahirette de sevinç içinde olacaklardır. Ayette şöyle bulunmaktadır şeytandan Allah'a sınırım. Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar artık onlar bir cennet bahçesinde sevinç içinde ağırlanırlar. Rum suresi 15. ayette. Gerçekten insanların Allah'a yakınlaşması için imtihanın gerçekten olması çok güzel. Allah'ın insanlara vermiş olduğu. Çünkü imtihan hayatı olmasa, insanlar başlarına beklemedikleri anda beklemediği olaylar gelmese, bazı insanlar Allah'a yakınlaşmayacaklar. Dünya hayatına kapılıp gidecekler. Allah da bu imtihan hayatıyla da insanları çok güzel sınıyor ve onların kendilerine yaklaşmalarını sağlıyor. Yani iman edenlerin imanı artıyor. Etmeyenler de iman etmeye başlıyorlar. Bu da işte Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok büyük nimetlerden bir tanesi.
Maşallah. Şuara suresi 36. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Size verilen herhangi bir şey, yani her ne olursa, Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor Cenab-ı Allah başka bir ayetinde. Devam ediyorum. Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının meta, kısa süreli faydalanmasıdır. Yani çok kısa bir faydalanmadan bahsediyor Cenab-ı Allah. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Yani sonsuz bir yaşam var ve o güzellik sonsuza kadar devam ediyor. Burada yaşıyorum dediğin, böyle güzelliği paylaşıyorum dediğin an gerçekten çok kısadır. Yani gün çabuk biter, saatler çabuk geçer. Onun içinde de güzellik tabii ki çabuk biter yani. Dolayısıyla Allah katında olan, bakın, daha hayırlı ve daha süreklidir diyor Cenab-ı Allah. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir diyor Cenab-ı Allah. Elhamdülillah. Allah'tan korkup sakınanlara sürekli olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah.
İnşallah. Zaten baktığımız zaman Allah her an zaten bizi imtihanla sınadığını görüyoruz. Bizi hazırladığını. Mesela yaşlılık bile bir imtihan. Çünkü insan aynaya baktığı zaman, yaşlandığını gördüğü zaman güzelliğin geçici olduğunu, işte bunların tamamen dünya hayatının belli bir süresinde insana verildiğini ve belli bir süre sonra alındığını görüyorsunuz. Yani başınıza bir olay dahi gelmesi, insanlar yaşlanmaya başladığı zaman bile imana yöneliyorlar. Tabii ki doğru olan bu değil ama tabii, bu da bir imtihandır. Yani yaşlılığın görünmesi, insanların gün geçtikçe simalarının değişmesi, işte yaşlanması, saçlarının kırlaşması gibi, yüzünün kırışması gibi. Bunlar işte insanlara, bu da bir imtihandır. Yani insanlar hiç yaşlanmayabilirdi. Hiç yaşlanmasa bu sefer de dediğimiz gibi tamamen dünya hayatına kapılıp giden çok fazla insan olurdu. İşte Allah'ın hep imtihanlarını görürüz sürekli.
Tabii bir de Allah acizlerini gösteriyor. Yani insanın ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar zayıf yaratılmış olduğunu gösteriyor. Yani bir yaşlılık var ya, hastalık var. Hastalanınca değil mi, yani işte burnun akıyor, öksürüyorsun. Ya birçok aciz var. Ahirette bunların tamamından yoksun olarak sonsuz bir hayat var. Şimdi bu kadar çabuk geçici bir hayatı değil mi? Yani zaten yaşıyorsun ama hayırlı işler yaparak inşallah yaşamayı Allah nasip etsin.
Zaten insan ortalamasının yaşı 60-70 sene. Tabii. Çoğusu iş güç diyorsun, doğal ihtiyaç, uyku, hepsi bu şekilde geçiyor. Sana kalan 5-6 sene bir şey. Bunun içinde ahiretteki vaktini, yani ahireti, sonsuz hayat tercih edilmez. O yüzden iman ederek Allah'ın bildirdiği şekilde, Kur'an'a uygun şekilde yaşamını sürdürerek ahirete geçmek herkesin için.
İnsan zaten, Allah insanı aciz yaratmış işte. Bu yüzden dolayı. Çünkü Allah'a iman etsinler diye. Eğer biz aciz olmasaydık, uyumasaydık, işte ne bileyim yemek yeme ihtiyacımız olmasaydı, yaşlanmasaydık, yani cennetteki hayatımız gibi olsaydı, ahiretteki hayatımız gibi, iman etmezdik. Bu imanın, imtihanın sırrıyla ilgili de bir videomuz var. Onu da bir izleyelim isterseniz. Ondan
evet,
sonra.
Evet, inşallah. Dünya hayatıyla ilgili güzel bir video. İnşallah. Şimdi o videoya bakalım. Ondan sonra tekrar konuşacağız. Tabii dünya hayatından hep bahsediyoruz. Çünkü dünya hayatı hakikaten geçici. Yani insan şimdi biraz tabii zayıf yaratılmış insan. Cenab-ı Allah söylüyor. İradesi zayıf oluyor ama onu güçlendirecek. Nasıl güçlendirecek? Ayetleri okuyacak, Kur'an okuyacak. Cenab-ı Allah'ın tecellilerini görmeye gayret edecek, çaba sarf edecek ki çok kolaydır. Yani bakar bakmaz hemen görülür. Allah olan yakinini kuvvetlendirecek. Bu önemli. Yani biz buraya dünyaya yan gelip yatmaya gelmedik. Yani insan öyle zannediyor olabilir bazı insanlar. Bunun için gelmez insan. Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytan Allah sınırım. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor. Bu kadar. Senin dünyaya gelme sebebin bu. Yani Allah'a kulluk etmek, ibadet etmek, şükretmek sana verdiği nimetler için. Ya insan zannediyor ki böyle, bazı tabii bir kısım insanlar, herkes için söyleyemeyiz. Ben geldim işte, annem babam var, beni dünyaya getirdiler, doğduk büyüdük, okulları da bitirdik, akıl başa geldi, şimdi bu kadar da güzel büyük nimetler var, şimdi ben bu nimetlerin tadını çıkaracağım. Ne zamana kadar? Yaşlanana kadar. Yaşlandıktan sonra ne yapacağım? Allah var. Zaten şeytan Allah sınır, onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan Allah derlerdi. Herkes bilir yani. Öyle siz bakmayın evrimcilerin, işte Marksistlerin, Darwinistlerin, hatta komünistlerin öyle dediğine. Hatta ateistlerin öyle dediğine bakmayın. Hepsi bilir Allah'ın var olduğunu. Hatta şeytan Allah sınır, vicdanları kabul ettiği halde diyor, değil mi? Gurur ve büyüklenme. İşte gurur ve büyüklenme Allah'ın varlığını inkar ettiren önemli bir sebeptir. Çirkin bir sebeptir. Cenab-ı Allah'a karşı enaniyet, büyüklük yapılmaz. Yaparsan Cenab-ı Allah bir ülfet verir, Allah esirgesin. Gaflet perdesiyle kapanır gözlerin. Apaçık olan gerçekleri göremezsin. Nedir o apaçık olan gerçek? İşte burada konuştuğumuz. Ya senin annen baban dünyaya getiriyor ama sen görüyorsun annen baban yaşlanıyor işte sen büyüdükçe. Sen büyüdükçe de yaşlanıyorsun. Etrafındaki insanlar da yaşlanıyor. Her dünyanın dönüşü. Bak dünya durmaz. Dünyanın dönüşü senin aleyhinedir. Hep yaşlanıyorsun eğer Allah'a imanın yoksa. Ölüme bir gün daha yaklaşıyorsun. Bak her gün bir gün daha yaklaşıyorsun. Bu ne şey kardeşim, böyle yapışıyorsun dünyaya. Dünyaya yapışılmaz. Dünya nimetleri Cenab-ı Allah'ın Müslümanlara ahireti tefekkür etsinler. Ahiretin nasıl olabileceğini hayal etsinler. Derin derin kurgulasınlar, düşünsünler diye. Ve bu dünyada Cenab-ı Allah'a yakınlaşmaları için özel olarak yarattığını Cenab-ı Allah'ın bu nimetleri bilsinler diye veriyor. Tamam. Ve şükretsinler. Sen onlara sarıl. Ben bunu bırakmayacağım. İşte ben bununla beraber yaşayacağım. Sonra bununla beraber öleceğim. Olmuyor öyle. Ya hocamız anlattı onu. Sen ölüyorsun. Mezara koyuyorlar. Son model araban kapıda kalıyor. Hadi al götürsen onu da yanında. Sarıl ona. Hatta onun içinde ölüyorsun. O çok sevdiğin arabanın içi. Tamam, araba sevilir. Allah için sevilir ama. Hazreti Süleyman da atları seviyor. Ama Allah için sevdiğini söylüyor. Araba da binektir ayrı zamanda. Cenab-ı Allah'ın müminlerin, Müslümanların, inananların bir yerden bir yere kolaylıkla gitmeleri için verdiği bir nimettir. Buna böyle bakıp böyle bu mantıkla sevilir araba. Ama eğer sen ona böyle sarılırsan, işte yatına katına bilmem artık neyin varsa, ceketine, pantolonuna, bilemiyorum neyini seviyorsa adam, onlar burada kalıyor. Sen gidiyorsun. Onun için burada kalan şeylere değil, ahirette olan, seni karşılayacak ve seninle sonsuza dek beraber olacak şeyler sevilir. Allah için sevilir, Allah rızası için sevilir. Bu işte bak, şuuru açan bir şey. Diyor ki adam, ben de dur abi diyor, daha çok gencim, yakışıklıyım, aslan gibiyim diyor. Acayip de popülerim diyor. Herkes de bana bayılıyor, ayılıyor diyor. Süper bir dünya hayatı var önümde diyor. Çok şahane yaşıyorum diyor. Abi elleme, rahatım yerinde diyor. Gözünle bile göremediğin minicik bir virüs gelir Allah esirgesin, ki çok örneği vardır. Hiç kimsenin görmediği o virüs, senin de ömrün boyunca görmediğin virüs, gelir hayatını alır. Cenab-ı Allah'ın emri ve vesile etmesiyle seni ahirete götürür. O dev gibi, aslan gibi olman seni kurtarmaz.
Maşallah.
Böyle bakacağız. Yani imtihanın sırrı budur. Ama Allah unutulursa olmaz. Allah'ı unutmak suçtur. Yani çünkü Cenab-ı Allah her an yaratır. O gün de diyor ayette, şeytan Allah sınırım, onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu diyor ahirette. Tabii ki Allah unutmaz ama hani benzetme olsun diye, yani kıyamet, cehennemdeki hallerini anlatıyor. Eğer onların dediği gibi her şey tesadüfen olmuş olsaydı, haşa Cenab-ı Allah olmamış olsaydı öyle olurdu. Onu görüyorlar, o kastediliyor orada inşallah.
Yok diyen bile hocam böyle ufak bir hastalandığı zaman, küçük bir karnı başı aldığı evet. zaman evet. Allah'ım ne olur evet. geçsin diye söylüyor yani. Nasıl evet. inanmamak bu?
Ya bir de şimdi insanlarda artık soruyorsun niçin geldin diye. Şimdi bazı insanlar farkında değil dünyada neden olduğunun. İşte diyor ki yiyip içeyim, işte okuyayım, işimi yapayım bilmem ne, evleneyim, çoluk çocuğa karışayım, öyle yaşlanayım gideyim. Dünya hayatını böyle zannediyorlar. Yani dünya hayatında bunun için var olduğumuzu zannediyorlar. İşte bu yanlış bir yanılgı oluyor. Allah her an Allah'ı anmamızı, Allah'ı tesbih etmemizi ve Allah'a şükretmemizi, verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmemizi bize istiyor bizden. E niye? Çünkü senin amaç edindiğin, amaç olarak gördüğün mesela çok para kazanmak, işte güzel yerde oturmak, güzel arabaya binmek tek bir saniyende. Mesela görüyoruz ne kadar büyük dediğimiz iş adamları tek bir sallantıda, ekonomik sallantıda bir bakıyoruz dibe inmişler mesela. Tabii. İşte bu da neyi gösteriyor? Demek ki dünya hayatında geçici. Her şeyin geçici ve Allah'ın sana verdiğini şükretmen, yani buna şükredip bunu bilerek yaşaman gerekiyor. Tabii. Yani her an bu elinden gidebilir diye düşünerek yaşaman gerekiyor. Tabii. Ki o zaman Allah'a gerçekten yakınlaşmış ve Allah'a içten iman ediyor olursun. Tabii. Kalpten iman ediyor olursun.
İnşallah. Ve İnşallah. Bir de tabii dünya hayatını istemek var. İsteyince de Allah'ın o dünya hayatını verdiğini bildiriyor mesela ayetlerde. Şeytandan Allah'a sığınırım, Hud suresi 15. ayette. Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz. Ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. Bakın kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse. Yani dünya hayatının yani bütün faydalanmaları onlar neyse süsleri. Allah eksiksiz olarak istediklerinin hepsini vereceğini söylüyor.
Allah cennette her şeyi yaratmış. Yani gençliği vermiş. Baki Tabii. olan gençliği vermiş. Herkes genç kalacak Tabii. diyor. En güzel yiyecekler, en güzel ortamlar, Maşallah. En Maşallah. Güzel arabalar, Tabii. en güzel evler diyor. Yani insan buradakilere uyup ahirete iman etmemeleri yanlış bir durum olur. Yani Çünkü güzel bir hayatı seçiyorsun. Yani 60 yılda yaşayacağın bir hayatı Yani milyar sınırsız yani biz uç yok. Bizim için sınırsız belki bilmiyoruz, tahmin edemiyoruz ama yani ucu bucağı olmayan bir hayatı sana güzel bir şekilde sunuyor cennet hayatında.
Tabii. Bir de Allah şimdi şöyle bir şey var. Hani dünya dediğimiz dünya hayatını bırak işte hiçbir şekilde ilgilenme. Tabii. Hiçbir şekilde hiçbir nimetinden faydalanma değil. Yine mesela yapacaklarını yap. İşte nedir mesela Allah ama bunun yanında Allah'a iman edeceksin. Hani Tabii gez, ki. Dolaş ya da ne bileyim işte güzel şeyler yap. Hani güzel şeyler yapabilirsin. Dünya hayatında tabii ki hani buradayız. Dünya hayatında güzelliklerini yaşayacağız. Tabii. Tamamen hapse girip hani kendimizi kapatıp o şekilde de değil. Zaten Allah onu da istemiyor. İnsanlara diyor ki bilin araştırın diyor mesela. Bilelim araştıralım gezelim görelim. Hani bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Allah'ın bizden istediği şeyler. Ama bunları dozajında ve bunları yaparken de Allah'ı unutmadan yaparak. Tabii yani ki. Ve Allah bu nimetlerin insana Allah'a verdiğini unutmamak gerekiyor. Evet. Yani şu kalemi bana ben aldım değil. Bana bu kalemi Allah verdi dediğin zaman maşallah, maşallah. O zaman en güzel şeyi de yapsan dünya hayatındaki bunun bilincinde olduğun için zaten Allah sana yine daha da iyisini nasip Tabii eder ki. İnşallah. O yüzden bunun farkına varmak
Tabii,
lazım.
O yüzden ayeti kim dünya hayatını ve şeytandan Allah'ın ve onun çekiciliğini isterse. Yani normalde Allah'ın rızasını istediğin zaman öyle olması gerekiyor. Allah rızası için bir şeyin en güzelini yaparsan zaten onu nasip ediyor Allah. Senin dediğin gibi.
Ender bir de hocam, insanlarda maşallah. Şey oluşmuş. Yani fakir insan daha çok iman eder. Zengin insan biraz daha az iman eder diye bazı insanlarda bu şey var. Öyle bir şey yok. Kimse ahirette zengin fakirsin diye ayrılmayacak. Maşallah. Kim iman etti diye Allah ayıracak. Sen maşallah. Ettin sen etmedin diye. Burada zenginsin diye iman etmiyorsun diye bir şey yok. Veya zengin ol Allah sana iman etmediğin için de zenginliğini vermiyor.
Ya zaten Maşallah. Öyle bir şey ki hocam hani zengin fakir de desen insan mesela çok zengin bir insan da aynı bezle sarılıp defnediliyor. Çok fakir insan da aynı bezle sarılıp Hı-hı. defnediliyor. Burada niye gösteriyor? Herkes gittiği zaman aynı şekilde gidiyor. Yani kimse altınla yakutla gümüşle kimse gitmiyor. Kimse o şekilde gitmiyor yani. Neyi varsa dünya hayatında kalıyor. İşte bu da insanlara bazı bilinci uyandırıyor. Zaten insanlar bu yakınlarında bu tarz olayları gördüğü zaman iman etmeyen insanlar bu ölüm gerçeğini gördükleri zaman bu sefer farkına varıyorlar. Diyorlar ki bak hani adam çok zengindi ama öldü gitti diyor yani her şeyi geride kaldı ne oluyor? Şeylere onun işte kalan, geride kalan insanlar mirasını paylaşıyorlar. Aynı şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yani iki gün sonra mirasın peşine düşmeye başlıyorlar bu sefer. İki gün ağlarlar, üzülürler mesela. İki gün sonra dünya işte bize ne bıraktı? Bize ne bıraktı? Bir de az bırakmışsa söylenirler. Ondan birazdan çalışsaydı, fazla bıraksaydı. Geçici olduğunu görüyorsunuz. Yani insanlar üzülürken bile arkasından 2-3 gün üzülüyor. Bir hafta 10 gün üzülüyor. Hadi bir ay üzülsün. Ondan sonra yine dünya hayatına dönüyorsun. Tabii ki hani oraya kapılıp gitmemek lazım. Çünkü hepimizin döneceği yer orası. Ama bunu bilerek, bunun farkında yaşarsak da o zaman daha imanlı ve Allah'a daha yakın yaşamış oluruz ve Allah'ın bizden istediği de bu şekilde. Mesela, yani bu şekilde.
Bazı insanlar işte ölüm deyince bu konuyu açmayalım, konuşmayalım. İşte kapatalım, çok tatsız falan. Aslında ölüm tatsız bir şey değil. O kişi için aslında çok güzel bir şey. Gerçek hayata geçiyorsun. Peygamberlerin, sahabelerin olduğu yere geçiyorsun. Eğer yani dünyada güzel iman ettiysen cennette olup onlarla beraber sohbet etme imkanın oluyor. Güzel şeylerden faydalanıyorsun. Kötü bir şey değil. Maşallah. Dünyada öldün diye yani bazı insanlar işte ah ediyor, yakınıyor işte niye öldü, seni mi buldu? Böyle bir şey yok.
İnşallah. Bir de insanlar şey zannediyorlar. Hep hayat bu görüş bitecek, vardır. Tamam hayat bitti. Ondan sonra ben mesela geçen biriyle sohbet ettiğimde o şekilde de diyor ki işte diyor hepimiz diyor zaten bir cehenneme uğrayacağız, oradan cennete gideceğiz. Dedim öyle bir şey yok. Çünkü Allah ayette söylüyor. Diyor ki şeytandan alasınım. Yani cennetteysen sonsuza kadar, cehennemdeysen sonsuza kadar. Yani neredeysen, nereye gittiysen sonsuza kadar orada hayat süreceksin. Yani cehenneme uğrayacağız da işte cennete gideceğiz. Yani herkes görecek ama cehennemi.
Peki cehennemde yanacağım.
Cehennemi herkes görecek. İnşallah. Ondan sonra gerçek hayata farkına varıyor sonsuza doğru. İşte insanların bunu bilerek yaşaması gerekiyor. Bunun farkında olarak yaşaması lazım.
İnşallah. Şimdi hocamın dediği çok önemli Ender'in. Onu tabii karikatürize ederek anlatıyor da. Şu miras kavgası konusu çok yaygındır ama tabii Kur'an'a, İslam'a uyan ailelerde böyle bir şey görülmez. Tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah miras hukukunu detaylı bir şekilde anlatmıştır. Ayetlerde açıktır. Kime ne kadar ne paylaşılacağı tabii bellidir. Ondan sonra ona göre paylaşılır. Ama tabii Kur'an'dan uzak, farklı hükümlerle yaşayan, farklı bir din anlayışı olan insanlar da bunu görüyoruz. Hakikaten ölüden çok mirasla ilgileniyorlar. Halbuki orada olağanüstü bir olay var. Yani biri ölmüş ya. Yani senin en az mesela ortalama 50 yıl, 60 yıl her gün gördüğün biri ki konuştuğumuz işte dünyevi olaylar, işler, güçler, dünya hayatının işte meşgaleleri falan, planlar, yarın ne yapacağım, işte faturalar, bunu nasıl ödeyeceğim, bir sürü dünya hayatıyla ilgili birçok konuyu bizzat yaşayan biri yanında duruyordu ya. Bugün yok. Ölü. Hatta görüyorsun da yatırıyorlar yere biliyorsun. Evde bekletiyorlar, sonra mezarlığa götürüyorlar. Bak görüyorsun da gözünle. Şimdi bu Cenab-ı Allah'ın ayetlerinden bir tanesidir. Delildir bu ölümle ilgili. Bir gün seni de yatıracaklar oraya diyor Cenab-ı Allah. Ya o yatan sen olacaksın. Senin jenerasyonunda o gün işte gençler kimse veya artık yaşlı fark etmez. Onlar da ayakta sana bakacaklar. Sonra seni kaldıracaklar o bezle. Tabuta koyacaklar, üzerini kapatıp mezarlığa götürecekler seni diyor Cenab-ı Allah. Öyledir yani. Sonra da seni toprağın altına koyacaklar. Herkes sırayla kürekle toprak atar ya. Senin üstüne toprak atacaklar diyor işte. Aynısı. Yani hiçbir değişiklik bulamazsın Cenab-ı Allah'ın sünnetinde. Adetullah'tır o. Hep öyle olacaktır. Yani orada sen böyle biri ölmüş. Şimdi bir cenaze merasimine katılacağız. Gitmek lazım. Ayıp olmasın. Kafasıyla gitmeyeceksin. İbret alacaksın. Ayettir o. Delildir. Öyle göreceksin. Aynısı sana olacak bak. Aynısı. Yani mizansen aynı. Ölmeden önce Cenab-ı Allah sana onu gösteriyor ki hemen aklını başına topla imanla diyor değil mi Bediüzzaman Hazretleri? Aklını başına imanla al ki yanlış bir şey yapıyorsan hemen vazgeç. Günaha giriyorsan tövbe et. Sonra Cenab-ı Allah'ın anlattığı o güzel, kolay diyor seni şeytanın Allah'a sınırım. Kolay olana yöneltip onu da başarılı kılacağım diyor. Kolay olan, güzel olan dine dön. Hiçbir zorluğun olmadı. Şeytanın Allah'a sınırım. Biz diyor insana diyor kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz diyor Cenab-ı Allah. Ağır yüklerin olmadığı, her ne gelirse başa da Cenab-ı Allah'tan hayır ve hikmetle gelir. Göğüslersin, hiç şey olmaz. Yani şekva olmaz, şikayet olmaz. Hep teslimiyet olur, hep tevekkül olur. Güzelliktir o. Niçin? Zor bir şey gelir, sabredersin. Ahiretteki makamın yükselir. O çok önemli, sonsuz çünkü orası. Yani bir kere yükselt, sonsuzda hep yüksek. Hep daha çok lezzet al, daha çok güzellikler yaşa ahirette. Ne kadar güzel, nimettir. Böyle bakacağız. Şeytan Allah sanırım sizden birinize ölüm gelip de diyor. Başa diyor. Sonra Rabbim beni kısa bir süreye kadar ertele, yani ecelimi ertele de. Böylece ben de sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bak ölüm hak. Firavun ne yapıyor? Melekleri görünce vekil olarak melekleri gönderiyor Cenab-ı Allah. Canını alıyor orada. Herkes için öyledir yani. Can almaya gelir melekler. Ölüm melekleri. Onu görür görmez ben diyor Musa'nın Rabbine inandım diyor. Tövbe ettim diyor. Cenab-ı Allah ne diyor? Şimdi mi diyor. Şimdi mi? Olmaz işte. Ölüm anı gelmeden önce bak Cenab-ı Allah bize ölümü gösteriyor. Ölüm olayları değil mi? Gelmeden önce işte. Ondan önce biz ne yapacağız? Cenab-ı Allah ibadetlerimizi yapacağız. Güzel ahlak yaşayıp güzel ahlakı anlatacağız. İslam'ın güzelliklerini anlatacağız. Ve bu yolda ayetteki ifadeye göre hayatım ve ölümüm diyor ya. Alemlerin Rabbi onu Allah içindir deyip sonra da canımızı teslim edeceğiz meleklere. Şimdi mesela dünya hayatıyla ilgili çok güzel bir videomuz var. Herkesin başına gelebilir, her an olabilir. Yani bu videoyu izlerken birinin başına vah vah neler gelmiş görüyor musun gözüyle değil. Her an herkesin başına gelir ve hatta seyreden bizim de burada oturanların da kamera arkasındaki kardeşlerimizin de herkesin başına gelebilecek bir olaydır. İbret gözüyle şimdi onu izleyelim inşallah.
İzlediğiniz Cambridge Üniversitesi'nde hukuk öğrencisi olan Jeremy Gauss'un geleceğe yönelik büyük planları vardı. Ancak bir gün profesörünün odasında çalışırken aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından biri yırtılmıştı ve ağır bir beyin kanaması geçiriyordu. Doktorlar onu hemen ameliyata aldılar. Ancak beyninde ağır bir hasar meydana geldi. Ve kısa süreli hafızasını tümüyle yitirdi. Akademik kariyeri ve avukat olma hayalleri tamamen sona erdi. Artık gördüğü ve duyduğu her şeyi 5 dakika sonra tümüyle unutuyordu. Bu yüzden yaptığı her şeyi TB kaydetmek zorundaydı. Öyle ki 5 dakika önce yemek yiyip yemediğini bile hatırlamak için TB'ndeki kaydı tekrar dinlemesi gerekiyordu. Gelecekte başarılı bir avukat olmayı planlarken bir anda 5 dakika önce ne yaptığını dahi hatırlayamayacak kadar aciz, yardıma ve bakıma muhtaç bir insan oldu. Henry Döletminer isimli 21 yaşındaki bir gence ait. Bu resmin çekildiği yıllarda başarılı bir üniversite öğrencisiydi. 42 yaşına bastığında iki çocuk sahibi, başarılı bir iş adamı iken bir sabah yüzünde bir uyuşukluk hisseder. Doktora başvurduğunda yüzünün sol tarafının kanser olduğunu öğrenir. Ve kısa bir süre içinde kanser sol gözünü tümüyle kaplar. Ekranda gördüğünüz Japon asıllı Toshigo Sozaki ise başarılı bir iş kadınıydı. Mutlu bir evliliği vardı. Ancak bir gün geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda beyninin bir bölümünde önemli bir hasar meydana geldi. Bir gün önce gururlu ve zengin bir iş kadını iken bu hastalıktan sonra zeka özürlü bir insan oldu. En basit ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bir duruma düştü. Hafızasını tümüyle yitirdiği için uğrunda bütün ömrü boyunca çalıştığı kariyerinin kendisi için bir anlamı kalmadı. Dünyaya bağlılığının ne derece anlamsız olduğunu düşünmelidir. anlamalıdır ki sahip olduğu şeyler aslında denenmesi için geçici olarak kendisine verilmiştir. İnsanı yaratan Allah'tır ve onu tüm tehlikelerden koruyan da yalnızca O'dur. Allah dilerse hastalık verir ve aczini hatırlatacak eksiklikleri insan bedeninde yaratır. Çünkü dünya Allah'ın yarattığı bir imtihan yeridir. Bu imtihan yerinde Allah'ın rızasına uygun davrananlar, O'nun emrettiği gibi güzel ahlak gösterenler, sonsuza kadar cennette yaşamaya hak kazanacaklardır. Büyüklenenler ve birkaç on yıllık dünya hayatını sonsuz hayatına tercih edenlerse, dünyada da ahirette de eksikliklerden, acizliklerden ve sıkıntılardan kurtulamayacaklardır.
Maşallah. Şimdi evet. Bu tür anlatımlar, videolar çok önemli. Çünkü insan bunları izlediği zaman hemen böyle bir sakinleşiyor değil mi? Azgınlığı gidiyor. Omuzlar bir düşüyor, bir garibanlaşıyorsun. Ama kime karşı? Cenab-ı Allah'a karşı tabii. Yani başka birine karşı değil. Yani aczini biliyor, fark ediyor insan Cenab-ı Allah'a karşı. Çünkü 100 trilyon tane hücre var. Her bir hücrede tek başına her şeyde olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın emriyle hareket eder. Bir tanesine Cenab-ı Allah bir emir verir. Bir de bir bakarsın ki bir anda kendi kendine böyle üremeye başlar. Durduk yere yani. Anarşi çıkar yani vücudunda. Sonra böyle boynu şişmeye başlar. Durduk yere yani. Durduk yere derken yani o an için demiyorum. Tabii Cenab-ı Allah'ın emriyle olur. Böyle şişersin. Virüsler, mikroplar da Cenab-ı Allah'ın emri ve kontrolü altındadır. Ona boyun eğmişlerdir. Cenab-ı Allah emreder. Virüs gelir seni bulur o kadar adamın içinde. Hasta olursun. Yatarsın sırt üstü, bir daha da kalkamazsın. Her ikisini de Cenab-ı Allah yaratır. İnsan hastalıktan ölmez. Hastalık insanı öldürmez. Cenab-ı Allah öldürür. Öyledir. Böyle bakacağız. Yani dünya hayatına böyle amiyane tabirle lay lay lom gözüyle bakarsan çok büyük şoka uğrarsın. Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri de anlatıyor onu. Şaşırıyorlar. Yok demiştik diyorlar. Yani biz o kadar anlattık. Benim bütün ömrüm böyle geçti. Materyalistler, değil mi? Ateistler ahiretin olmadığını anlatıyorlar. Ömürleri boyunca. Sonra çok büyük bir sürpriz oluyor. Ölünce. Ölür ölmez anlıyorlar. Anlarlar zaten. Melekleri görünce olağanüstü bir durum olduğunu anlıyorlar. Eyvah diyorlar o zaman bize. Bak eyvahlar bize diyorlar o zaman. Tabii eyvahlar bize. Öyle dersin. Bugün zor bir gün diyor. Beli büken işler yaptırılacak diyor. Zordur yani. Ama o zaman anlamanın bir faydası yok. Burada bu kadar çok delil varken, değil mi? Cenab-ı Allah bu kadar çok ayetini bize göstermişken bunu anlamamazlıktan gelmek olmaz. Ahiret var. Önder hocamın dediği gibi sen hep genç kalmak, hep güçlü olmak istiyorsun. Cenab-ı Allah sana onun alasını veriyor. Baki olan gençliği, baki olan gücü, kuvveti, kudreti veriyor sana ahirette. Burada değil. Bunu yani insan aklına oturtacak. Dünyada senin istediğin gibi şeyler olmuyor kardeş. Seni tatmin edecek bir şey dünyada yok. Senin ruhun ahirete göre, cennete göre yaratılmıştır. Ancak ve ancak sen ahirette tatmin bulabilirsin cennette. Her yönden. Nasıl? Cennetin nimetlerini görür, tatmin bulursun. Cehennemde senin döneminde ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberlerin döneminde yaşayıp onlara karşı mücadele eden, zulmeden, münafıklık yapan, değil mi? Kişileri de cehennemde görürsün, yine ruhun tatmin bulur. Ya burada ne yaparsan yap, o yönde de ruhun tatmin bulmaz. Ama Cenab-ı Allah'ın verdiği oradaki karşılık her iki yönde de, cennet yönünde de, cehennem yönünde de insana tam tatmin verir. O yüzden tatmini burada aramayacak insan dünyada inşallah.
Bir de az önceki videoda mesela gördük. İnsanlar bazen hiç beklemediği anda hiç beklemediği, belki de hiç duymadığımız hastalıkları gördük mesela. Hiç olmayan, beklenmeyen şeyler. İşte bu da imtihanın büyük sırrı Allah tarafından insanlara. Yani hiç beklemediğim, belki adını dahi duymadığımız, dünyada hiç olmayan, ilk kez senin başına gelen bir hastalık başına gelebiliyor. İşte bu da Allah'ın imtihanı. Allah'a yakınlaşman gerekiyor. Allah'a yakınlaşman gerektiğini hissettiriyor sana. Yani seni, sana bu hastalığı veren de Allah olduğunu ve senin bu, senin hastalıktaki şifanı da yine Allah'ın vereceğinin bilincinde olman gerekiyor. Bu zaman gerçek imanla, gerçek Allah sevgisiyle o zaman düşünüp öyle yaşaman gerekiyor inşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Kur'an mucizesini Allah bize 1400 yıl önce Kur'an'da olacak bütün detaylarıyla bize bildirmiştir. Bilimin gelişeceğini, neler olacağını, hastalıkların isimlerine kadar, DNA'sına, RNA'sına kadar, gün sayılarımız, ay sayılarımız. Bunların hepsini bize Kur'an'da 1400 yıl önce Allah Kur'an'da bildiriyor. İnsanlar 1400 sene sonra bilimin gelişmesiyle bunları daha detaylı olarak görebiliyor. Göğün 7 katman olması. Ben de bugün dokunmuş gökyüzü, gökyüzümüzden biraz bahsetmek istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe andolsun. Yukarıdaki ayette donatılmış olarak çevrilen el-hubuk kelimesi habeke fiilinden türemiştir. Bu fiil ise bir şeyi iyi ve sıkı dokumak, örmek, sıkı sıkıya bağlamak, iyice düğümlemek, tertip etmek anlamlarına gelmektedir. Zariyet suresinin 7. ayetinde kullanılan el-hubuk kelimesinin bu anlamları düşünüldüğünde gökyüzünün dokunmuş ya da örülmüş bir kumaş gibi olduğu anlaşılmaktadır. Ayette bu kelimenin kullanılması son derece hikmetlidir ve günümüz bilimsel izahlarını iki yönden tasdik etmektedir. Birinci yönü şöyledir. İçinde yaşadığımız güneş sistemi, güneş gezegenler, onların uyduları, meteorlar ve kuyruklu yıldız gibi sürekli hareket halindeki gök cisimleri öylesine yoğun ve birbiri içine geçmiştir ki adeta bir kumaş örtüsündeki gibi birbirleriyle kesişen, hatta oluşturmaktadır. Hatlar oluşturmaktadır. Güneş sistemi 400 milyar yıldız içeren Samanyolu galaksisi içinde bir yol izler. Uzayda ise milyarlarca galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Binlerce kilometrelik hızla dönen gök cisimleri, sistemler birbirleriyle çarpışmadan uzayda birbirlerini kesen yollar izlerler. Pittsburgh Üniversitesi'nde Dr. Carlo Rovelli için yaşadığımız uzay inanılmaz derece karmaşık, dokunmuş bir ağ şeklinde belirtmektedir. Ekranda görülen dört resimde sol üstte güneş sisteminin içindeki cisimlerden bir kısmının yörüngeleri görülmektedir. Bu resimden başlayarak saat yönünde incelendiğinde güneş sisteminin de çok daha büyük yörüngesel hareketlerin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Ekranda soldaki resimde ise yıldızların karmaşık hareketlerinin küçük bir bölümü görülmektedir. Diğer sağdaki resimde ise Samanyolu galaksisindeki sadece 7 yıldızın yaklaşık yıllık hareketleri görülmektedir. Kur'an'da gökyüzünün dokunmuş, örülmüş anlamına gelen bir kelimeyle tarif edilmesi fizikteki sicim teorisine işaret ediyor olabilir. Bu teoriye göre evreni oluşturan en temel bileşenler nokta gibi parçacıklar değil, titreşen, minyatür keman tellerine benzeyen ipliklerdir. Tek boyutlu ve küçük, birbirlerinin aynısı, halkalar şeklinde dalgalanan bu ipliklerin ilmik görünümünde oldukları kabul edilmektedir. Sicim teorisinde sicimlerin büyüklüğünü görmek mümkün olmasa da matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. Bilim adamlarının uzay zamanının dokulduğu malzeme olarak kabul ettikleri bu cisimler 1.6 × 10^-35'tir. Planck uzunluğu denilen bu ölçü bilinen en kısa uzunluktur ve atomun çekirdeğini oluşturan protonların 10^-20 katı kadardır. Eğer bir atom güneş sisteminin boyutu kadar büyütülseydi bu sicimlerden her biri bir ağaç büyüklüğünde olurdu. Teorik fizikçi Lee Somol'in Kuantum Çekimi 3 Yol adlı kitabında iplik nasıl dokunur adlı bir bölümle yer vermekte ve konu ile ilgili şunları ifade etmektedir. Uzay ilmikler ağı şeklinde dokunmuş olabilir. Tıpkı bir kumaş parçasının iplikler ağı halinde dokunmuş olması gibi. New York Times gazetesinde evren nasıl inşa edildi sorusuna cevap arayan bir makalede şu satırlar yer almaktadır. Protonların, nötronları ve diğer parçacıkları meydana getiren minik kuarklar bile Planck ölçeğinde var olabilecek engebeleri hissedemeyecek kadar büyük. Fakat yine de kısa süre önce fizikçiler kuarklarla birlikte var olan her şeyin daha küçük nesnelerden meydana geldiğini öne sürmüşlerdi. Bunlar 10 farklı boyutta titreşen süper cisimlerdir. Planck ölçüğünde uzay zamanının dokusu Mısır'ın en nadide pamuklu kumaşının büyüteç altında göz çözgülerinin ve örgülerinin sergilenmesi gibi aşikar olacaktır. Kozmolog ve astrofizikçi Profesör Martin Dries, Our Cosmic Habitat yani kozmik yurdumuz adlı kitabında ise şöyle belirtmektedir. Günümüzdeki kavramlarla uzay boşluğu çok sadedir. Fakat daha küçük bir ölçekte incelendiğinde birbirine dolaşmış cisimler halinde olabilirler. Evet, burada uzayda bir sürü gezegen, gök taşları var. Dünyamız var, güneş var, ay var. Ve buna rağmen bunların hiçbirinin bir düzen içinde olması sanki bir fabrika sistemi gibi düşünelim. Yani bir hatasız olarak, Allah'ın yarattığı bir şey olarak ne gök cisimleri dünyaya çarpsa dünya yok olur. Tabii. Veya herhangi bir gezegenin dünyaya yaklaştığını düşünsek dünya yine yok olur. Allah bunları hepsinden koruyor.
Tabii.
İnşallah.
Ha, nerede tesadüf görüyoruz burada?
Evet.
Yani
bir akıl var
tabii,
yani.
Mutlak Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz aklıyla her yeri kuşattığını görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Yerde ve gökte görüyoruz biz bunları. Yani gökteki mucizelere bakıyoruz. Evet. Her şey insanların rahat yaşaması, lüksü için. Allah atmosfer katmanlarını yaratıyor. Uzayda o dengeleri yaratıyor. Yere yani dünyamıza baktığımız zaman bütün dengeleri eksiksiz olarak yaratıyor Cenab-ı Allah. Bunların tamamı iman hakikati. Allah'a, insanları Allah'a yaklaştıracak bir sebep oluyor inşallah.
İnşallah.
Bunlardan bir tanesini de şimdi bitkilerden verelim. Tohumlardaki uyuma sistemi. Bir zaman sonra kendilerini uyutuyorlar. Bakın nasıl yapıyorlar bunu. Birlikte inceleyelim. Tohumlar zor şartların oluşturduğu dönemlerde bilinçli bir şekilde metabolizma faaliyetlerini azaltarak, yani bir anlamda uykuya geçerek daha dayanıklı olurlar. Bu bilinçli diyor. Nasıl bilinçli olabilir? Tabii yani çiçekte bir akıl mı var, bir şuur mu var? Allah'ın ilhamıyla olduğu çok net. İşte, maşallah.
O da çok daha değil mi? Küçücük bir parça tohumu toprağın altına koyuyorsun.
Tabii.
Ve filizleniyor, yukarı çıkıyor.
Tabii.
İnsanlar için faydalı bir şey oluyor.
Tabii. Hem bakın zor şartlar oluştuğunda kendini metabolizma faaliyetlerini azaltarak uyku durumuna geçiyor. Yani daha iyi şartlar oluştuğunda çiçek açacak. Yani tohum
filizleniyor.
Maşallah. Şimdi bakalım. Tohum sahip olduğu suyu nasıl yapıyor bunu ona baktığımızda. Sahip olduğu suyu dokularından kaybederek uykuya dalar. Canlı bitki dokuları %90 ila %95 arasında su içerken uykudaki tohumların dokuları %5 veya en fazla %15 gibi su içerir. Bu işlem belirli bir sıralama ile genetik kontrol altında gerçekleştirilir. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde başlıca etken absisik asit adlı bir hormondur. Bu hormon bitki büyümesini engelleyen hormonlardan biridir. Bu hormonun varlığı sayesinde tohum içindeki fonksiyonlar yavaşlar. Uyku durumundaki bir tohumun hücrelerinde solunum çok azalır. Ne beslenme ne de büyüme olmaz. 10 yıllarca hatta yüzyıllarca uyku durumunda kalan ve sonra filizlenen tohumlar vardır. Bu uyku durumu bitkilerin soylarını sürdürmeleri açısından son derece önemlidir. Bitkiler hep aynı yerde bulundukları için zor koşullarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan böyle bir mekanizmanın varlığı zorunludur. Maşallah. Bir tohumun ne gözleri, ne saati, ne de sindirim sistemi mevcuttur. Bu durumda bitki uyanma vaktinin geldiğini nasıl hesaplamaktadır?
Biz insanlar saat, yani bir aklımız var Allah'ın bize verdiği bir akılla.
Maşallah.
Saatimizi biliyoruz. Gece oldu mu uyuyacağımızı biliyoruz da bitki geceyi gündüzü uyku vaktini nereden bilecek?
Tabii. Hı-hı. Yani değil mi? Bunu evet. Nasıl yapıyor? Gözü yok, aklı yok, şuuru yok. Hiçbir şey yok. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok net. Bakın İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 17 ve 18. ayetlerde buyuruyor Cenab-ı Allah.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Allah'ın zaten hikmetinin büyüklüğünü çok görürüz iman hakikatleriyle inşallah. Etrafımızda da buna çok şahit oluyoruz. Mesela tohum parçası diyoruz. Şu kadar dediğimiz bir tohum parçası, cansız, hiçbir tahtadan hiçbir farkı yok. Sert bir yapısı olan bir parça. Toprağa atıyorsunuz toprağın altına, yerin altına. Suluyorsunuz ve suyla beraber filizleniyor ve toprağa delerek yer çekimine karşı çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Düşündüğümüz zaman toprak dediğimiz zaman içinde bakterilerin, minerallerin ve zararlı bir sürü maddenin olduğunu görüyoruz toprağın altında. Tabii. Ama buradaki çıkan bu bitkiler mis gibi kokuyor mesela çıktığı zaman. Ve rengarenk çıkıyor. Yani normalde tohum yani bir tohum parçası, tahta parçası. İnsan hani toprağın altına mesela mecaz olarak söyleyelim koysam 2-3 gün sonra insanda bir çürüme meydana gelir. İşte hani kokusu kötü olmaya, kötü bir koku yaymaya başlar. Ama bu tohumdan, cansız bir varlık dediğimiz tohumdan canlı bir varlık çıkıyor ve hepsinin rengi birbirinden farklı. Hepsinin vazifesi birbirinden farklı. Hepsinin rengi birbirinden, kokusu birbirinden farklı. Hı hı. Bazıları işte bitki veriyor, meyve veriyor, sebze veriyor. Bunlardan biz faydalanıyoruz. Ne oluyor? Bizim dünya hayatımıza da devam etmemizi sağlıyor. İşte Allah her şeyi yine baktığımız zaman insanların var olması için yaratmış ve insanlara faydası olsun diye yaratmış. Maşallah. Şimdi bitki mesela dediğimiz o tohum parçası koskoca bir ağaç oluyor mesela filiz. Evet. Metrelerce bir ağaç oluyor mesela. Bak bitmiyor ya. Ama Allah'ın bunun Allah'ın yaptığını, Allah'ın dilemesiyle olduğunu biz baktığımız zaman bunu görmemiz lazım. Hani gördüğümüz zaman ağacı maşallah Allah ne güzel yaratmış dememiz lazım. Maşallah. Bu ağaç ne yapıyor mesela? Biz bu ağaçlardan meyvelerinden faydalanıyoruz. Bugün yediğimiz, içtiğimiz her şey bu etrafımızdaki bu bitkiler sayesinde bir nevi. Çünkü biz canlı da yesek, hani et de yiyor olsak bu canlı bu bitkilerden faydalanarak bize ürün veriyor. İşte sütünden faydalanıyorsunuz, ne bileyim yumurtasından faydalanıyorsunuz, derisinden, her şeyinden. Hani bu canlıyı her türlü kullanıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bu bitkilerden beslenerek oluyor. Sadece böyle değil, böyle düşünmemek lazım. Bir de bu bitkilerin fotosentez yaptığını düşünürsek, yani dünyada şu anda gördüğümüz her şeyin ayakta tutan fotosentezdir. Yani oksijenin dengelenmesidir. Eğer oksijen dengeli olmasa her şey çürüyüp gider. Bunun demek ki nimeti çok fazla. Yani baktığımız zaman Allah yarattığı hiçbir şeyi amaçsız yaratmıyor. Maşallah. Ve başıboş da bırakmıyor. Her an kontrol altında tutuyor. Fotosentezle ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim. Onun üstünde konuşalım. Hani dünyadaki bizim nasıl yaşadığımıza dair, etrafımızda olan her şeye dair çok detaylı bir bilgi var. Videoda onu izleyelim inşallah.
Sadece besinler değil, günlük yaşantımızda kullandığımız maddelerin büyük bölümü de en başta fotosentez yoluyla elde edilen enerjiyi bize aktarırlar. Örneğin petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlar fotosentez yoluyla güneş enerjisinin depolandığı enerji kaynaklarıdır. Yakacak olarak kullandığımız odun için de aynı durum geçerlidir. Sadece bu maddeler açısından bakıldığında bile fotosentezin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Bilim adamları açısından fotosentezin keşfedilmesi ve bu işlemde yer alan mekanizmaların gün ışığına çıkarılması çok önemlidir. Eğer bu süreç anlaşılabilirse, besin üretimini arttırmak, doğayı en verimli şekilde kullanmak, güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak, yeni ilaçlar geliştirmek, güneş enerjisiyle çalışan çok daha hızlı ve küçük makineler tasarlamak mümkün olacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, fotosentez hakkında bilinenler, onu taklit ederek güneş enerjisini depolayacak sistemlerin üretilebilmesi için henüz yeterli değildir. Buna rağmen, aklı ve şuuru olmayan bir yaprak için fotosentez çok kolay bir işlemdir. Akıl, eğitim ve ileri teknoloji sahibi insanlar bu sistemin taklidini dahi yapamazken, milyarlarca yıldır, yüz trilyonlarca yaprağın tek tek fotosentez işlemini gerçekleştirebiliyor olması hayranlık vericidir. Bu kimyasal işlem, bitkiler tarafından yaratıldıkları ilk günden beri aksamaya uğramadan gerçekleştirilmektedir. Yeşillik olan her yerde güneş enerjisi kullanılarak karbondioksit ve sudan şeker oluşturan bir fabrika çalışıyor demektir. Yediğiniz domates, salatanızdaki maydanoz, balkonunuzdaki sarmaşık, siz farkında olmadan sizin için sürekli üretim yapmaktadır. Bu, üstün ilim sahibi Allah'ın insanlara olan şefkatinin bir sonucudur. Allah, bitkileri insanların ve tüm canlıların yararına hizmet edebilecekleri şekilde yaratmıştır. İnsanın bugünkü teknolojiyle bile kavrayamadığı bu kusursuz sistemi yapraklar milyonlarca yıldır işletmektedirler. Allah Kur'an'ın bir ayetinde insanların bir tek ağacı bile yoktan var etmesinin imkansız olduğunu şöyle bildirir. Onlar mı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla, o suyla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir.
Maşallah gerçekten. Belki de bu videoyu izlemeden önce bir kısım insanlar fotosentezin ne kadar önemli olduğunu gördü. Yani demek ki fotosentez sadece baktığımız zaman etraftaki canlıların, bitkilerin oksijen alışveriş yapması değil, bizim dünyadaki hayatımızı sürdürmemiz için en önemli etkenlerden bir tanesi. Yani bir ateşin yakılmasında, bir maddenin, bir cismin oluşmasında fotosentezin var olmasıyla var olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz mesela bugün bir fotosentez yapmaya çalışsak kimyasal yollarla. Çünkü kimyasal bir bileşeni var, onun açılımı var. Ama bugün biz fotosentez yapamıyoruz mesela, üretimini yapamıyoruz. Oysa bu ağaçlar, bitkiler yüzyıllardır aynı şekilde hiç değişmeden fotosentezini yapabiliyorlar. Görüyoruz bunların hiçbir etki altında değil, bir kontrol altında değil. Hani hep yani Allah'ın kontrol altında görüyoruz. Yani maşallah. Biz mesela dışarıdan bir etken yapmaya çalışsak, bir şey yapmaya çalışsak belli bir süre sonra bu sistem çöker. Bu tabii. Sistemde aksaklıklar meydana gelir. Ama Allah'ın yarattığı sistemde hiçbir şekilde ne bir aksama var, ne bir güne bir gün hiçbir ağaç, bir bitkinin ben bugün fotosentez yapmayayım dediğini hiçbirimiz duymadık. Tabii ya da maşallah. Fotosentez yapmadığını hiçbirimiz ne gördük ne duyduk tarih boyunca. Demek ki Allah'ın onları dilemesiyle onlar var oluyor. Çünkü bitki dediğimiz hani gözü olmayan, kulağı olmayan, hani sadece hücrelerden oluşan bir canlı türü. Evet, bunun nasıl akıl etmesi mümkün? Fotosentezi nasıl yapacağını, işte fotosentez için neler yapması gerektiğini, bunda kendinde bu ürünlerin bulunması gerektiğini ve niye insanlara fayda için yapsın? Tamam, kendisine yetecek kadar yapardı, oksijeni alacak, verecek kadar. Ama devamında yapmayabilirdi yani.
Muhteşem bir klima sistemi aynı zamanda değil mi? Tamam. Yani havayı temizliyor. İnsanın rahat nefes alabilmesi için karbondioksiti alıp oksijen veriyor. Bu da muazzam bir maşallah alan yaratması. Bu da çok büyük nimet. Yani her yerde biz Allah'ın nimetlerini çok rahatlıkla görebiliyoruz inşallah. Solduğumuz havaya kadar. Değil mi? Her şeyde.
Ya işte maşallah. Allah'ın yarattığında tek bir özellik değil. Yani binlerce özellik sayabiliriz bunlarla ilgili. Yani bakıyorsunuz mesela bu bitki diyoruz. Sadece fotosentez yapmıyor. Ne yapıyor? Bize besliyor da. Bize faydası da oluyor işte. Biz bunlardan faydalanıyoruz. Güzellik olarak da faydalanıyoruz. İşte bunların mesela kokusundan yola çıkılarak mesela çiçek kokusundan şu anda mesela parfüm çeşitleri oluyor değil mi? Hani işte gül kokusu, bilmem ne kokusu ya da temizleme şeylerle ilgili, malzemeleriyle ilgili. Bakıyoruz mesela biz hep doğadan bir şeyler alındığını görüyoruz. Oysa bunlar ilk var olduğu günden ve etkisini kaybetmeden var. İşte ne bileyim çiçeği görüyorsunuz, şeyi görüyorsunuz, arıyı görüyorsunuz. Oradan alıp da bitkisinden üretim yapıp da kendine bizlere mesela bal üretiyor. Burada bunların Allah'ın yaptırdığını bilmemiz gerekiyor. Onun bilincinde olmamız gerekiyor. İnşallah Allah'ın her şeyde etkisini görüyoruz. Mesela bizim şu anda otururken, konuşurken hücrelerimiz şu anda çalışıyor mesela. Tabii. İşlevdeler. Oksijenle ilgili alışveriş yapıyorlar. Bu hücreleri mesela ayakta tutan, bu hücrelerin sürekli çalışmasını ve görevlerini hiçbir şekilde durmadan yapmasını. Sonuçta biz uyurken hücrelerimiz bizim durabilirdi. Oksijeni yeteri kadar iletemeyebilirdi. Tabii. Ama işte hücrelerimiz mesela biz uyusak da, biz yorulsak da hücrelerimiz yıllarca aynı şekilde hiç durmadan ve yorulmadan çalışıyor. Bu da işte Allah'ın insanlara vermiş olduğu çok büyük nimetlerden. Bununla ilgili hatta hocamızın da bir kitabı var. Harun Yahya ismiyle yazdı. Hücre zarındaki mucize diye. Burada da hücrenin içindeki mucizelerden çok detaylı olarak hocamız bahsetmiş. İnşallah hücrenin nasıl çalıştığına, hücrenin insan vücudundaki görevlerine ve hücrenin Allah'ın dilemesiyle hareket ettiğine. Çünkü hiçbir şuuru olmayan, çünkü boşluk dediğimiz bir şey. Hiçbir faaliyeti normalde tek başına baktığın zaman hiçbir faaliyeti olmayan bir şey hücre dediğimiz canlı. Bununla ilgili biraz bahsedelim isterseniz. Hücre, vücutta seçilen maddelerin hassas dengesi. Hücre zarında seçimi kim yapar? Hücre ancak önüne gelen bir maddenin kendisine faydalı mı, zararlı mı olacağını tespit ettikten sonra bu maddeyi içerisine alır. Ancak burada sorulması gereken soru, bu seçimi kimin yaptığıdır? Hücrenin öyle bir şeyi var ki yani çeşidi. Bu kapıları var mesela. Şey gibi düşün, güvenlik kapıları gibi düşünelim. Kendisine faydalı olanları alıyor, faydalı olmayanları almıyor. O kapısını kapatıyor mesela. O faydası olanları içine topluyor mesela, kendi içinde bulunduruyor. Mesela o hücreye faydalı şeyi kullandıktan sonra da mesela başka bir şey geldiği zaman oraya, o hücreye, o hücre zarı bunu almıyor içeri. Kapının dışında tutuyor. Yani tarayıcı gibi düşünelim. Tanımadığı ya da yabancı ya da zararlı gelecek bir şeyi ayırt edebiliyor. Tabii. Faydalısını içine alabiliyor. Bunu hücre nasıl yapabiliyor? Tabii. Bu soru insanların sorması gerekiyor yani. Tabii. Baktığı zaman.
Bir de yani unutulmaması gereken bir konu, kapkaranlık bir ortam.
Yani
hiçbir şekilde ışık yok. Hücre zarı ya yani bunu değil mi? Bir Allah'ın ilhamıyla çok akıl göstererek insanın faydası için çalışıyor yani.
Bir
maşallah.
De ışık yok. Bu hücrenin zaten gözü de yok zaten. Tabii, Işık maşallah. Olsa dahi görebileceği tabii, bir şey yok. Yani maşallah. Baktığın zaman hiç yani hücrenin bunu seçebilmesi için ne bununla ilgili bir matematiksel, fiziksel bilgisi var, biyolojik bilgisi var. Hı-hı. Ne yapısı buna uygun, ama Allah'ın dilemesiyle onlar hareket halindeler ve ona göre ayırt ediyorlar. Hücre mesela hücre faydalı metalleri ayırt eder ve seçer. Bir iyon toz metali önünüze koysalar hangisinin demir ya da başka bir faydalı metal olduğunu anlamanız ne derece mümkün olurdu? Üstelik bu ayrımı aralıksız bir şekilde hızla yaptığınızı ve en ufak bir hatada hayati sonuçlarla karşılaşacağınızı düşünün. Ya bu kadar hızlı bir şekilde ve hiç düşünmeden anlık hemen ne faydalıysa onu alıyor, faydalı olmayanları ayıklıyor. Şuursuz atomlar mineralleri tanıyabilir mi? Beyin ihtiyaç durumunda bağırsağa demir alması ya da fosfor eksikliği durumunda fosfor alması emrini verir ve bağırsağı oluşturan hücreler hemen demir ya da fosforu alırlar. Bu gibi metallerin fazlalığı durumunda da beyinden gelen atma emri üzerine demir hücreden dışarı atılır. Benzer şekilde böbreği oluşturan hücreler de kandaki kalsiyumun fazlalığının miktarını tespit edip buna göre fazlasını hücre dışına atarlar. Şuursuz atom ve moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan hücreler nasıl olup da mineralleri tanıma ve vücuttaki miktarı ihtiyaca göre ayarlama yeteneğine sahiptirler. Hücreler vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri tanır. Vücudumuzun normal hücre fonksiyonları ve hücre yapısının devamını sağlayabilmek için 15 minerale ihtiyaç duyar. Vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu mineraller kalsiyum, magnezyum ve fosfordur. Bunların yanı sıra daha az miktarlarda olmak üzere krom, demir, selenyum, çinko, bakır, flor, iyot, manganez, molibden, klor, potasyum ve sodyum gibi minerallerin de vücudumuzun gereksinimleri arasındadır. Hücre aldığı metallerin iyon dengesini sağlamalıdır. Metaller biyolojik sistemlerde önemli rol oynamakla beraber birikimleri durumunda toksit özellikler taşırlar. Bu nedenle söz konusu metallerin zengin kimyasını kullanabilmek amacıyla hücrelere belirli metallerin alınması, hücre içine taşınması, saklanması ve zehirlerden arındırılarak ihraç edilmesi titizlikle gerçekleştirilir. Hastalıkların birçoğu metal iyon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Metal dengesinin denetimi belirli metallerin tanınması ve taşınması için kullanılan proteinler aracılığıyla sağlanır. Metal dengesini oluşturan bu proteinler hücre ortamında daha yüksek oranda bulunan pek çok metal arasında doğru olan metali ayırt edebilirler. Eksilen ya da biriken metali tespit edebilirler. İnsan ise tüm bu olup bitenlerden haberi olmaz. Hiçbir şekilde bizim haberimiz yok bu olaylar hücrelerimizde gerçekleşirken. Kaldı ki kendi denetimine bırakılacak olsa İnsanın bu sistemi değil, ömür boyu kısa bir süre için dahi denetlemesi mümkün değildir. Üstelik hiçbir hata yapmadan, süratle hassas dengeleri koruyarak yapması ve bu sistemi vücudundaki milyonlarca hücre için takip etmesi gerektiği düşünülürse, bunda başarılı olamayacağı çok açıktır. İnsanın bunu yapamayacağı. Allah hücre zarındaki bu kusursuz düzeni sonsuz ilmiyle yaratmıştır.
Maşallah.
Bir ayette de Allah şöyle buyurmuş, İbrahim suresi 34. ayette. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçekten insanlar Allah'ın üzerindeki etkisinin farkına varması lazım. Sonuçta biz bu canlıların hiçbir şekilde bu işlevlerinin farkında değiliz. Mesela 15 farklı metal tarzı, işte ne bileyim, bileşenler, elementler vücudumuzda alıp veriliyor sürekli, her an, her saniye. İşte bunların birinin eksikliğinde hastalıklar meydana geliyor ve inanılmaz büyük derecelerde hastalıklara neden oluyor. İşte demir eksikliğinin mesela olması insanın vücudunun mesela dengeleyememesine neden oluyor. Üşümesine neden oluyor. İşte birçok şeylere neden oluyor. Demek ki biz burada bunların hepsinin Allah'ın kontrolü altında olduğunu görüyoruz. Bu canlının hiçbir akıl sahibi olmadan tek başına bunları yapması mümkün değil, hareket maşallah etmesi. Bunların hepsi Allah'ın inşallah dilemesiyle bunların ayakta durduğunu ve bunların görevlerini tam Allah'ın emriyle yerine getirdiğini görüyoruz. Çünkü biz bugün bunları hiçbir şekilde kendimiz yapamayız, bize bırakılsa dahi. Tabii. Oysa insan doğduğu andan ölene kadar bu hücreler bu şekilde çalışıyor. Biz farkında bile değiliz. Şu an biz bunları anlatıyoruz, o şekilde farkına varıyoruz. Ama normal şartlarda biz bunun farkına dahi varmıyoruz.
Tabii inşallah. Maşallah. Yaratan yaratmayan gibi olur mu işte Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sanırım. İnsan Cenab-ı Allah'ın yaratma delillerini gördüğünde bir kere oturup düşünecek. Derin derin tefekkür edecek. Şimdi bak, tohumdan bahsettik. Alsınlar ellerine şu kadarcık bir şeyi, bir dal parçası. Alsın eline. Ona toprağın altına gireceksin. Toprağın altında çok çeşitli ve farklı mineraller var. Bunları bir kere anlatacak ona. Hepsini tek tek anlatacak, öğretecek. Sonra diyecek ki, senin diyecek köklerin aşağı doğru, dalların, fidanın, o minicik fiden de yukarı doğru gidecek diyecek. İçindeki su sisteminin nasıl çalışması gerektiğini, suyu nasıl emmesi gerektiğini öğretecek. Topraktan o farklı mineralleri ayırt ederek zararlı olanları bir kenara koyup, faydalı olanları o incecik kökler vasıtasıyla kendi vücuduna çekmesini ayırt ederek öğretecek. Ondan sonra toprağı nasıl yarması gerektiğini öğretecek, onun tekniğini. Dal, fideler, dal işte kök vesaire genişlediğinde, gövde olduğunda, kolları ayrıldığında yaprakların renginin nasıl olması gerektiğini öğretecek. Sonra o hidrofor sisteminin suyun ta ağacın en uç noktalarına kadar nasıl gitmesi gerektiğini öğretecek. Ondan sonra o dalların ucundaki yaprakların hangi açılarla, hangi oranla, hangi ölçüyle ve altın oranla çıkması gerektiğini, yani altın oranı öğretecek. Yetmez, o dallardan aroması, rengi, ambalajı, tadıyla çok güzel nefasetli meyveler, hangi meyvenin tohumuysa, olacaksa, onun nasıl yapılması gerektiğini, nasıl üretilmesi gerektiğini öğretecek. Ve bunların hepsi eksiksiz ve kusursuz olacak. Çok genel hattıyla anlatıyoruz. Bitmedi. Az önce işte videosunu seyrettik. Hali hazırda akıl, şuur ve bilim ve ilim sahibi, eğitim sahibi insanların hala çözemediği, bir kısmının karanlık dedikleri, aslında karanlık değildir, orada bir teknoloji vardır ama bizim teknolojimiz ona yetmiyor henüz. Anlayamadıkları olağanüstü, üstün teknolojiyi de öğretecek. Ve hiç alakası olmayan hava ve oksijeni temizleme görevini ona verecek, öğretecek. Ondan sonra bu tohum, bu özetle tabii, yani bu anlat anlat bitmez de, bu özetle anlattığımız şeyleri o dal parçasına yaptıracak. Mümkün mü bu? Değil. Şimdi o zaman adama sorarlar. E kardeş, sen akıl şuur sahibi biri olarak bir dal parçasına bunları yaptırabiliyor musun? Yaptıramıyorsun. E bu dal parçası sen yokken bunu yapıyor muydu? Yapıyordu. Hala yapıyor mu? Yapıyor. Aklı ve şuuru var mı? Yok. E az önce ne dedik? Öğreteceksin dedik. O zaman bunu muhatap alıyorsun sen, bu dal parçasını. Bu da öğrenen. Değil mi? Öğrenen bu yani. Yani bilgiyi alıp, anlayıp, sonra da öğrendiğini harfiyen uygulayan demektir. Bunu da kabul ediyorsun değil mi? Çünkü aksi mümkün değil. Yani bilgi gelmiş, öğrenmiş ve yapıyor olduğunu görüyorsun değil mi? Olağanüstü, hiç hayret verici. Tabii, hiç unutmadan yapacak. Bunu kabul ediyorsun değil mi? Ediyorsun, güzel. E peki bunu sen ben yapmadığımıza göre, yapamayacağımıza göre, zaten o dili bilmediğimize göre, bizi anlamayacağına göre, akıl ve şuur sahibi olmadığına göre, bunu kim yaptırıyor, bize bunu açıklayacak. O materyalist, ateist, Darwinist kafadakiler. Kim yaptırıyor kardeşim? Yani o dal parçası bunu yapamaz değil mi? Tahta ya, odun parçası yani, yapabilir mi? Yapamaz. Bunu da kabul ediyorsun. Evet. O zaman bize söyle, kim yaptırıyor abi bunu? Yani bunun bir tane cevabı olması gerekiyor, bir tane. Şu yaptırıyor diyeceksin, bu yaptıracaksın veya şunlar yaptıracaksın.
Tesadüf demeyeceksin.
Ama anlattığın şey akla, mantığa, vicdana uygun olacak. Atmayacaksın. Yani o cevabı kabul etmeyiz biz. Çünkü atıyorsun, yalan söylüyorsun. Doğruyu söyleyeceksin, hakkı söyleyeceksin. Doğru ve hak o tohuma, o yaprağa ve daha nice canlı cansız tüm varlıklara, değil mi? Her şeyi öğreten, eğiten, Rab, eğiten demek değil mi? Rab, eğiten. Emir veren, yaptıran ve yapılmasını her daim kontrol eden, gören ve onları muhafaza eden, koruyan sonsuz bir akıl şart. Bak, bunun başka bir açıklaması yok kardeş. Mecbur yani, el mecbur, bu böyle. Başka yok bunun açıklaması. Sen ister bilimsel konuş, ister başka yönden konuş.
Tabii.
Ne dersen de Cenab-ı Allah'ın yaratmasıyla olmuştur bütün bunlar. Yani o az önce bahsettiğimiz öğreten, öğrettiren, eğiten, eğittiren, değil mi? Ve bütün bunların yapılmasını emri ilahiyle kontrol eden ve yöneten bir zatın varlığı şart. Bunun başka bir yolu, yordamı, açıklaması yok.
Tabii.
Onun için hocamız hep onu söylüyor. Bak, bir kere bu bizim evrimci arkadaşlar var ya, arkadaş demeyeyim de, tanıdıklar televizyondan gördüğümüz kadarıyla. Bunlar tesadüf bilmem ne, parçalar bir araya gelir, rüzgar eser, işte araba olur. Böyle saçma sapan, yani bilimle, akılla hiçbir şeyle alakası olmayan acayip şeyler anlatıyorlar ya. Bak, bunlardan vazgeçsinler, desinler ki, çıksınlar, Cenab-ı Allah var, Allah var desinler. Bunu Allah yapıyor, çok açık. Bir aklın ürünü bu. Ama sonsuz bir aklın, büyük bir aklın ürünü desinler. Bak nasıl ferahlıyorlar, biz garanti veriyoruz. Kalpleri ferahlayacak, yüzleri gözleri açılacak, sağlık bulacaklar, inşirah bulacaklar, suhulet gelecek, nuraniyet gelecek yüzlerine. Bak, hem madden hem manen ferahlayacaklar.
Maşallah.
Ya bak, bir kere yapsınlar, bir kere. Ondan sonra zaten o lezzeti, o tadı aldıktan sonra bırakamazlar. Şimdi. Yalan söyleyemezler. Cenab-ı Allah'a karşı bir mahcubiyet olur içlerinde. Evet. Yapamazlar. Ya yaptılar da ne oldu? Olmadı işte.
Hüsranla sonuçlandı.
Hüsranla sonuçlandı. Evelallah, ahir zamandayız. Hocam ilim kılıcını çekti hocamız. İlimle, fenle, sevgiyle, şefkatle doğrular neymiş? Güzel güzel böyle anlayacakları Müslüm'de herkese, bütün dünyaya anlattı. O obüs mermisi gibi diyor hocamız. B-52'lerle yaratılış atlasları diye fikri bir bombardıman yaptı bütün dünyayı. Fikren alt üst oldular. Ne oldu bak şimdi? Hocamız da televizyona çıkamıyorlar.
Tabii.
Yan yana oturup fikri bir konuyu, savundukları, yıllardır savundukları konuyu fikren anlatamıyorlar hocamızın yanında. Hocamız da fikirle anlatıyor. Ne var? Gel fikrini anlatsana. Madem samimisin, madem doğru bir şey anlatıyorsun, niye gelmiyorsun kardeşim televizyonda yan yana hocamızla? Ne var? Korkulacak bir şey yok ki. Hatta hoşuna gidecek bir şey var. Yani güzel insan görürsün, güzel ahlaklı insan görürsün, hal alırsın, manevi hal alırsın. Yani her yönden sana şifa olacak bir ortam orası aslında. Demek ki anlattığın şeylerde samimi değilsin. Demek ki anlattığın şeye inanmıyorsun. Değil mi? Attığını da biliyorsun. Onun için hakkı söyleyen kişi ve kişilerin yanına ve karşısına çıkamıyorsun.
Bu kadar.
Bak, Allah ayette şöyle buyuruyor. Taha suresi 50. Ayette. De ki, şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir. Bakın, her şeye yaratılışını veren, her şeyi Allah'ın yarattığını Biz net olarak görüyoruz. Bilimde bilimde bunu görüyoruz. Mesela değil mi Darwinist kafa? Bilimi öne sürerek böyle bir inanca, böyle bir düşünceyi insanlara empoze etmeye çalıştılar. Anlaşıldı ki bilimle alakası yok. Bilim Darwinizmi yalanladı. Bakın doğru yolu ne gösteriyor? Allah Kur'an'da göstermiş oluyor doğru yolu. İnşallah. O yüzden Serdar Hocam'ın dediği gibi samimi bakılırsa, Darwinistler samimi bakarsa zaten görürler, bilirler. Kendilerine de o nutku verip konuşturan Allah olduğunu. Onun için çok şükretmeleri gerekiyor inşallah. İnşallah.
Bir de bunca zaman şimdi mesela evrimciler, Darwinistler, komünizmi bununla destekleyen insanlar bunca zaman hep konuştular rahatça, anlattılar. Bunların şimdiki zamanda artık etkilerini tamamen gittiğini görüyoruz. Yani bunlardan önceki zamanlarda değil. Yani bunların etkisini şimdi, yani son 20-30 yılda etkisinin bittiğini görüyoruz.
Tamam, maşallah.
Çürüdüklerini görüyoruz. Çünkü bu da ne zamanla beraber oluyor? Çünkü ahir zamandayız inşallah. Bununla beraber bu mümkün oldu. Yani bundan önce olmadı bu. Hı hı. Gayet her yerde anlattılar. Üniversitelerde, ilkokullarda, liselerde, her yerde bu eğitimi verdiler insanlara.
Tabii.
Bu bilinçle yetiştirdiler. Ama işte bunun tamamen darma keşan olduğu, hocamın da tabiriyle tamamen yerle bir olduğu zaman bu ahir zamanda inşallah.
Maşallah.
Bunun farkındayız. Bu zamanda olduğumuzu çok iyi anlıyoruz şu an inşallah.
Peygamberlerimiz ayrı zamandan çok detaylı olarak bahsediyor ve ayrı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili de detaylı bilgiler veriyor. Onun ahlakından olsun, dış görünüşünden olsun, ekonomik sosyal olaylarından olsun hepsinden çok detaylı olarak bizlere aktarmıştır. Ben de bununla ilgili Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimizin ahlakına benzer hadisini açıklamak istiyorum.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzer. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladımdır Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlakı Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyanın en üstün ahlaklı insanı olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm insanların en sakin, en sakınan, en dindar ve en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. İmam Mehdi Aleyhisselam tüm günahlardan, kusurlardan, murdarlıktan ve hatalardan arı ve parlakmıştır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ı dünyadaki her şeyden çok sevecek ve Allah'tan derin bir saygıyla korkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerges kuşunun kanadı ile titremesi gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Burada korkma dediği Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma anlamında söylüyor.
Evet, evet, maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam adildir, kutlu ve tertemiz. Hakkın bir zerresinden dahi geçmez. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle İslam dinini aziz edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam her an Allah korkusunu kalbinde taşımaktadır ve Allah'ın katında sahip olduğu yakınlık makamından dolayı da gururlanmaz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın karşısında, Allah'ın azimeti karşısında huşu edendir. Çok huşu eden, kanatlarını açıp başını aşağı çökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle zuhu, tevazu hale alçak gönüllü olma, Allah'ın azimetini, celal ve cemalini, büyüklüğünü düşünmekten meydana gelen insandaki huzur ve huşu hali ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir ve Allah'ın varlığında yok olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok merhametli olacaktır. Tavuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam acizlere karşı çok merhametlidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaklar ki zamanda bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği de aşağıdaki hadiste bildirildiği gibi ihtiyaç içinde olan fakirlere karşı son derece merhametli olması, onları rahat ve huzurlu yaşayabilmeleri için her türlü sosyal girişimi teşvik ederek onlara imkan sağlaması olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam büyük miktarda servet dağıtacaktır. Fakire ve ihtiyaç sahibine karşı çok yumuşaktır. Burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların fakirliği kaldıracağını ve herkesin rahat bir yaşam sürmesini sağlayacağından bahsediyor.
Maşallah.
Maşallah. Mahmud bin Vahip Kızıloğlu Bağdadin Hanefi Cevheretul Kelam adlı kitapta şöyle yazar. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. Müslümanları koruma hissinin güçlü olması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hamiyet duygularının çok güçlü olacağı hadislerde bildirilmiştir. İslam aleyhinde yapılacak her türlü sözü tam olarak cevaplandıracak, her türlü hareketi tamamen etkisiz hale getirecektir. İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. Zalime karşı hakkı müdafaa etmesi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zalime karşı hakkı müdafaa edecektir. Hatta zalim bir insanın azı dişinde olan haksız bir lokmayı bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. Diyor. Maşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fakir ve yoksulların yanında olduğunu, dinini çok sahiplendiğini ve Allah'tan korktuğunu, saygısını kaybetmekten korktuğunu,
sevgisini saygısını kaybetmekten
korktuğunu bildiriyor.
Zaten Peygamber Efendimiz hadislerinde söylüyor, ahlakı benim ahlakım gibidir diye.
Evet. O benim evladımdır diyor.
Ve onu zaten benim soyumdan torunumdur diye söylüyor. Peygamber Efendimiz de çok detaylı bahsetmiş. Ayrıca bir de şöyle bir olay daha var. Sadece yani biz Müslümanlar için değil, bu bütün dünya alemi için müjdelenecek bir durum. Zaten bütün kitaplarda da, peygamberlerimizin de beraber indirilen kitaplarda da bu yer alıyor. İncil'de olsun, Tevrat'ta olsun, Zebur'da olsun, Kur'an-ı Kerim'imizde de olsun. Bunlar zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bu kitaplarımızda bahsediliyor inşallah. Maşallah. Bu da zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekten de dünya hayatında önemli bir yerinin olduğunu ve insanlar için çok güzel bir dönem olacağını gösteriyor. Biraz bundan bahsedelim. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerinin peygambere indirilen kitaplarda bildirilmesi. Rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini, çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da İncil, Tevrat ve Zebur'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili hadisler şu şekildedir. Peygamberlere dair olan kitaplarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işi zulüm ve kötülük değildir şeklinde işaret edilmiştir. Ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı peygamberlerin sayfalarında, kitaplarında şöyle bulurum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Adem ve Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi uzun ömürlü olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır. Bunların arasında Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olan uzun ömürlülük de vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların gerçek ve derin sevgiyi yaşamasına vesile olacaktır. Hazreti Ali bin Ebi Talib şöyle buyurdu. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince insanların kalbindeki düşmanlık ve ihtilaf sebeplerini kökten kazıyacaktır. Böylece genel bir asayiş ve emniyet meydana gelecektir. Ebu Said Hudri Resulullah Allah'tan rivayet ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın izleyicileri ona sığınırlar. Bal arılarının kraliçeye araya sığındıkları gibi. Yani onun yanında güven ve huzur bulurlar. Maşallah. O yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. Gerçekten de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, peygamberimiz zaten söylüyor, müjdelenin diyor. Bütün dünyayı zulümü kaldıracak ve tabii güzellikle dolduracak. Zaten bir başka hadiste de gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi sevinecektir diyor. Peygamber Efendimiz de müjdelenin diyor. Bizim de yapmamız gereken, Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi, bu durumu müjdelemek. Çünkü tabii bu dönemde olduğumuzu görüyoruz. Yani en büyük özelliği zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın az önce bahsettiğimiz gibi Darwinizmi, evrimizmi kökten yok etmek, materyalizmi kökten yok etmek ve bunları tamamen ortadan kaldırmak da olacak. Evet. Bu da ahir zamanı göstergesi ve bunun alametleri de var. Peygamber Efendimiz yaklaşık 200 tane olay anlatmış ve bunların 150'den fazlası gerçekleşiyor ve bu olaylar dünyadaki tek olaylar ve buna benzer başka hiçbir şekilde olay yok. Tabii. Yani bunun örneği yok. Başka bir şekilde bir şeyi de yok yani yaşanan şey.
Allah Hazreti Mehdi ile öyle bir dünya insanlara veriyor ki diyor ki bir insanın burnu bile kanamayacak. Uyuyan uykusundan uyandırılmayacak. Bu kadar güzellikte kanın savaşın olmadığı, güzel şeylerin, insanların eşit koşullarda olduğu bir dünyayı olacağını bahsediyor.
Tabii. Ama samimiyetsiz bir takım insanlar, onlar kendilerini biliyorlardır.
Evet.
Ne yapıyorlar? İşte Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmaması yönünde, yani çıkmayacağı yönünde telkinde bulunuyorlar. Bu bir kaderdir Allah'ın izniyle. Biz de Allah'ın kaderini, yarattığı kaderi adım adım görüyoruz inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekliyoruz. Dediğiniz gibi inşallah Ender Hocam, Önder Hocam inşallah kanı durduracak.
İnşallah.
Mesela bir takım insanlar kendi sıcak evinde, klimalı evinde rahat yaşıyorlar diye diğer dünya, diğer Müslüman kardeşlerimizin, diğer insanların zulüm içinde olması onları pek ilgilendirmiyor. Mehdi Aleyhisselam'ın hemen gelmesi için dua etmemiz gerekiyor inşallah.
Zaten, değil mi yani? Zaten o olaylardan olsun, peygamberlerimizin hadislerinden olsun, 1980'den itibaren, 79-80'den itibaren Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a çıktığını çok detaylı olarak bildiriyor. Hatta Konstantiniye olarak adlandırdığı şu bugünkü İstanbul'da olduğunu çok detaylı olarak söylüyor. Kim diyorsa 500 yıl sonra çıkacak, 1000 yıl sonra çıkacak. Onlar sadece hayal kuruyor. Zaten, bütün kanıtlarıyla, belgesiyle şu an İstanbul'da olduğunu hepimiz biliyoruz.
Zaten inşallah şeyde Evren Hocam'la Önder Hocam'ın dediği gibi gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu şekilde zaten çıkış alametlerinden bir tanesi de bu.
Maşallah. Yani
diyor ki insanlar inkar edecekler ya da kabul etmeyecekler. Peygamber Efendimiz hadiste öyle söylüyor. Tam o zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor zuhur edecek. Yani bu da zaten kader, yaşanması gereken bir olay. Bu kabul etmeyenler de bu kaderi yaşıyorlar. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde bunun önüne geçilemeyecek. Çünkü dünyamız bir kader üstüne kuruldu ve biz bir kaderi yaşıyoruz. Ve bu kaderde Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek ve dünyadaki bu zulmü tamamen kaldıracak ve Türkistan Birliği'ni kurup Müslümanların hakim olduğu bir dünyaya kavuşturacak insanlar.
Tabii. Ya imanın nuruyla görüleceğini söylüyor Bediüzzaman Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla yine bir samimiyet ve imanın nuruyla bakılırsa, Allah izin verirse inşallah göreceğiz Mehdi Aleyhisselam'ı. İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Maşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programın canlı olarak yayınlanacak. Bunu izleyicilerimiz A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirler. Herkese hayırlı cumalar diyoruz ve tekrardan kandilde kutluyoruz herkese.
İnşallah.